Ayrım 15, sayfa 80. Korku. Hastanelerden birinde eline nasılsa bir ayniyat mutemetliği geçirmişti. Uzun zamandır işsiz dolaştığı için 120 lira ücretle ambar katipliğini de gördüğü bu işe dört elle sarılmış, işini elinden alacaklar diye ödü kopuyordu. Kapı hızla açılsa yahut baştabip hastanenin herhangi bir yerinde öfkeli öfkeli bağırsa eli ayağı çözülür, dönüp dolaşıp kalabalığın kendi başında patlamasından korkardı. İşsiz bir baba olmanın acısını tatmıştı. Fırtınalı, sırılsıklam gecelerin içinden evine dönüşü. Kapıyı suçlu çalar, kapı ümitle açılır fakat usulcacık kapanırdı. Altları delik postallarını çıkarıp yaş çoraplarıyla odaya geçerken karısı bir şey sormazdı. Çukurlarına gömülmüş iri siyah gözleriyle oğlu da bir şey sormazdı. Annesinin yanı başında diz çöker, bakışları babasınınkiyle karşılaşmasın diye parmaklarıyla oynamaya başlar, gözlerini parmaklarından ayırmazdı. Adamsa oğluna küçük bir çikolata olsun getirememenin azabı içinde, oğlunun her zamandan çok daha incelmiş gibi gelen boynuna göz ucuyla bakarken onun verem oluvermesi ihtimalini düşünürdü. Ya böyle bir şey olursa? Çocuğunu kurtarmak için parası yoktu. Verem Savaş Derneği'nin kapısında toplanan fakir fukara arasından oğluna yardım koparabilmek zorluğunu işitiyordu. Kadınsa kocasının neler düşünerek azap çektiğini bilmese bile hissederek oğlunun yumuşak sarı saçlarını okşaya okşaya uyutmaya çalışırdı. Dışarıda yağmurun şakırtısı yahut kendini yerden yere çalan fırtınanın uğultusu. Adam böyle günlerden korkuyordu. Parti talebeleri, göze girmek, maaşın artması yahut hastane baş tabibi olacakmış gibi yırtınması falan yoktu. Ayakları eğri masa, çatlak mürekkep hokkası, demiri paslı tampon, külüstür iskemlesiyle şu ufacık odaya 2 aydır gide gele alıştığı karanlık sokaklara, uzak, çok uzaklardaki evine yayan gidip gelmeye, yorulmaya, terlemeye, yağmurda ıslanıp nezle olmaya razıydı. Her şeye razıydı. Yeter ki evinin ekmeğini, çocuğunun çikolatasını elinden almasınlar. Bir akşam paydosuna yakın hiç tanımadığı kısa boylu kupkuru bir adam içeriye teklifsizce girdi. Merhaba Muammer. Masası başında aylık cetvelleri dolduruyordu. Muammer kendisiydi ama hiç tanımadığı biri kendini nereden tanıyordu? Çok eski bir mahalle yahut okul arkadaşı mıydı? İnsan buyur eder, iskemle verir, kahve söyler be Muammer. Peki ama nereden tanışıyoruz? Mühim değil, mühim olan nedir bilir misin? Aynı bütçeden maaş alışımız. Tuhaf. Daha tuhafını söyleyeyim mi? Geçen seneden bu seneye bu şehir müthiş pahalaşmış. Hele Ankara ile mukayeseye imkan yok. Peki. Kısa boylu, kupkuru adam çekip oturduğu iskemleyi bacak bacak üstüne attı. Git bir kahve söyle peşin. Muammer hayretler içinde gitti, kahveyi söyleyip döndü. Sigara da ver. Paket önüne konuldu. Bir sigara aldıktan sonra paketi cebine indiren yabancı, sigara almayı unutmuşum da dedi. Ha ne diyordum? Evet. Geçen seneden bu seneye bu şehir müthiş pahalılaşmış. Hele Ankara ile kabili kıyas değil. Çoluk çocukla da gelmiş bulunduk. Gerçi çok bir şey değil. İznim 1 ay. 1 ay kalacağız ama evdir, şeker, pirinç, ne bileyim, sabun, un, bulgur lazım. Öğrendiğime göre ayniyat mütemetliği ile ambar katipliğini birlikte yapıyormuşsun. Yani işlerin keka. Kimseye pay verdiğinde yokmuş. Ufacık gözleri yeşil yeşil parlıyor. Şaşkınlık içindeki Muammer'i tetkik ediyordu. Muammer ise hayretler içindeydi. Ne payından söz açmıştı? Kime pay verecekti? Ayniyat mütemetliğinde ambar katipliğini yapması neden keka olsundu? Yoksa adet böyle miydi? Peki ama kimdi bu? Bir iki kesinlikle bana bak Muammer dedi. Uzun lafın kısası. Bir aylık iznimi burada geçireceğim. Çoluk çocuk da yanımda. Bizi idare edeceksin. Nasıl? Nasıl mı? Ya, pirinç, nohut, şeker, un, bulgur nasıl var mı? Muammer'in yüreği kötü kötü çarpmaya başlamıştı. Yoksa müfettiş miydi? Müfettişti de yokluyor muydu? Fazla düşündüm Muammer Bey. Peki ama siz kimsiniz? Nasıl olur? Kim olduğuma boş ver. Aynı bütçeden maaş alıyoruz dedim. Nasıl olacağına gelince. Kendi evine yürüttüğün gibi. Ayniyat mütemetliği ile ambar katipliği bir arada. Boru mu bu? Sus payı da mı yok? Sus payı mı? Tabii kaynağın gözündesin. Ben mi? Sen. Bir yanlışlık olmasın. Adam gözlerini kırptı. Senden önceki de yanlışlıktan bahsetmişti. Muammer adama boş gözlerle bakıyordu. İri bir burnu vardı. Gözlerin altları çilli. Sen bilirsin Muammer Bey. Paşa keyfin bilir. Ben şimdi gider senden öncekine geçen yaz yaptığım gibi icap edenlere icap ettiği şekilde inanırlar mı? İnanmaya mecburlar. Maluma deveden büyük fil var. Muammer'in cevap vermemesi üzerine kalktı. Demek ki yutmamıştı Muammer. İhtimal evine öteberi falan da taşıdığı yoktu. Daha uzatırsa başına bela açabilirdi. İş sarpa sarabilirdi. Hadi hoşça kal. Çıktı gitti. Muammer buz gibi kala kalmıştı. Kulakları uğulduyordu. Adam gider de icap edenlere ayniyat mütemadi evine öteberi taşıyor haberiniz olsun derse yahut iki satırla bakanlığa bildirirse işini elinden alırlarsa ya yine işsiz kalırsa fırtınalı sırılsıklam geceler eve dönüş kapıyı suçlu suçlu çalış kapının ümitle açılıp usulcacık kapanışı altları delik postallarını çıkarışı yaş çoraplarıyla odaya geçişi oğlunun derinlere çökmüş kara gözlerini çıkarışı bir şeyler yapmalı mıydı acaba belki ama ne adamın peş sıra fırladı. Adam elektrik lambalarının birdenbire yandığı sokak boyunca yürürken yutmadı diye düşündü. Bu da Ankara'daki Hüsnü gibi. Ama Hüsnü zile bastı, patırtı ettiydi. Bu mazlum çıktı Allah'tan. Çıktı ama ayniyat mütemeydi. Üstelik ambar katibi de. Kaynağının gözünde. Avantası olmaz olur mu? Olur ama... Köşeyi dönerken arkasına baktı. Hayret, Muammer koşarak gelmekteydi. Kafasındakiler silindi. Demek işin bombası patlamıştı. Kim bilir. Belki de gerekenlere haber vermiş yahut polise telefon. Köşeyi döndü, adımlarını açtı. Koşuyordu. Gittikçe artan bir heyecanla koşuyor. Yakalanmaktan kurtulmak için bacaklarının olanca kuvvetiyle koşuyordu. İki yanında yıkık kerpiç duvarlar. Birden su dolu bir hendek çıktı önüne, atladı. Ayak bileğini incitmişti. Felaket, yakalanıp ele geçmek, şantajdan tevkif edilip cezaevine düşmek, işinden olacağı da caba. Sevmiyordu, sevmiyordu bu pis işi. Ama alışmıştı bir defa. O kadarcık maaşla idare edemiyordu ki. Yıllar yılı pekala da söktürmüştü. Bu ikinci falso. Lakin incinen ayak bileği ağırlaşmıştı da, soğursa büsbütün tutulur, koşamaz hatta yürüyemezdi. Sola saptı. Terk edilmiş harap bir ahırın açık kapısından daldı. Ilık ılık gübre kokuyordu. Kanatları kopmuş pencerelerden birinin yanına sindi. Başı dönüyordu, nefes nefeseydi. Az sonra Muammer'in sokak boyunca caddeye doğru koşarak gittiğini ferahlıkla gördü. Muammer caddeye gelince durdu. O da nefes nefeseydi. Pek pek 50 metre ilerisindeki adamı nasıl da kaybedivermişti. Nereye koşmuştu peşinden sanki? Koşmasa da seslense olmaz mıydı? Ürkütmüş müydü adamı yoksa? Gökyüzüne baktı, yıldızlar, incecik bir ay. Allah oradaydı, biliyordu. Sabunun verdiği normal fireyi bile alıp götürmezdi. İsmini olsun sormamıştı. Sorsa bile doğruyu söyler miydi bakalım? Aynı bütçeden maaş alırlarmış. Demek ki Ankara'da bakanlıktaydı. Demek kendinden önceki ne bu attırmıştı? Ya şimdi gider baş tabibe de mütemadiniz böyle böyle derse, ya patlak gözlü baştabipte inanırsa, ya işine son verirlerse, ya yine işsiz kalıp evine elleri boş dönmeye mecbur olursa. Evinin kapısını çaldı. Kadın akşam yemeği için ekmek, çocuk çikolata yahut karamela bekliyordu. Fakat kadın beğenmedi kapının çalınışını. 2 aydır alıştıkları kudretli çalınış değildi. Kışın işsiz dolaştığı zamanları hatırlatıyordu. Yüreği hop ettiyse de açtı. Adam gözlerini kaçırarak girdi. İşsiz günlerdeki gibi papuçlarını çıkarıp odaya süzüldü. İşsiz günlerdeki gibi ne oğlan çikolata sordu ne kadın ekmek. Akşam yemeği bile unutuldu. Tıpkı işsiz günlerde olduğu gibi. Herkes, her şey düşünceye daldı. Sonra çocuk anasının dizine koyduğu yumuşak sarı saçlı başını, gözlerini yumdu. Ana oğlunun ufacık başını avucuyla sıvazlamaya başladı. İşine çok erken geldi. Bütün geceyi hemen hemen uyanık geçirmişti. Baştabip geldikten sonra kıyametlerin kopacağını sanıyordu. Baştabibin Allah'a falan inanmadığını, hele yemin edenlerden ifrit olduğunu biliyordu. Yalan, iftira, inanmazsanız evimi arayın dese inandıramazdı ki. Bakkala devretmiş olamaz mıydı? Böyle şey yoktu şüphesiz ama onlar böyle sanmazlar mıydı? Hayrola Muammer Bey, pek düşüncelisiniz bugün. İrkildi. Başhemşireydi. Yanı başına gelmiş gülümsüyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Her şeyden haberim var demek istiyor gibiydi. Düşünmeyin canım, kara kara düşünmek hiçbir şeyi halletmez. Yani olanlar oldu, ne yapsa nafile mi? Hastasınız galiba Muammer Bey. Yo, hayır. O halde düşünmeyin. Vallahi hiçbir şeyi halletmiyor düşünmek. İnsan canına yapıyor. İşi olacağına bırakmak en iyisi. İri kıçıyla çamaşırhaneye doğru yürüdü. Muammer sadece bakıyordu. Demek haberi vardı. Peki ama baştabibin yanında mıydı ki? Herhalde yanındaydı. Baştabibin bekar olduğunu biliyordu. Hemşireyle de düşüp kalktığı söyleniyordu. Herhalde akşam yine beraberlerdi. Adam geldi. Böyle böyle, ambar katibiniz evine öteberi aşırıyor dedi. Başhemşire de odasına girdi, masasına çöktü. Baştabip, iri yarı, göbekli biri hastane kapısından bomba gibi girdi. Başhemşire, idare memuru falan koştular. Hep birlikte merdivenlere yürüdüler. Ağır ağır tane tane çıktılar. Muşambaları lizolle gıcır gıcır ovulmuş sofayı geçerken kalın çerçeveli gözlüğünün gerisinde bağırıp çağırmaya yarayacak bir şeyler arandı, bulamadı. İkinci kata çıkılan merdivenin son basamağında buldu nihayet. Muşambanın ucu çivisinden kurtulup hafifçe kalkmıştı. Hırsla, "Burayı çakın," dedi. Üçüncü kat, odası. Başhemşirenin tuttuğu beyaz gömleği ceketinin üstüne giyip hasta koğuşlarına gitti. Hastalar sabah çorbalarını içiyorlardı. Baştabip hastalardan birisine yaklaştı. Yiyeceklerden memnun olup olmadıklarını sordu. Memnundular. Allah razı olsundu. Lakin bir ihtiyar doymuyoruz beyim diye inledi. Doymuyoruz. İliklerimiz birbirine geçti. Baştabip emrindekilere karşı barıttı ama hastalarına değil. Yemeği arttıracağını temin etti. Bir saat sonra dolaşması gerekli her tarafı dolaşmış, odasına dönmüştü. Masasındaki evraklarla meşgul olmaya başlamadan evvel bana ambar memurunu çağırın da hastaların istihkakları hakkında talimat vereyim dedi. Başhemşire odacıya emretti. Odacı Muammer'i kara kara düşünür buldu. Başını yumrukları arasına almıştı. Seni baştabip bey acele istiyor dedi. Muammer'in ciğeri ateş düşmüş gibi yandı. Çağrılıyordu. İşte tamam, kıyametler kopacak, işine son verilecekti. Yine işsiz kalacaktı. Baştabip bey öfkeli mi? Öfkeli olmadığı zamanı bilmiyordu ki odacı. Attı. Öfkeli. Öfkeli demek. Öfkeli. Yandık desene. Şap gibi yandık desene Bayram Efendi. Niye? Ne var ki? Bayram Efendi, buyur. Benden önceki ambarcı niye kovulmuştu? Evini öte biri taşıdığı için. Taşır mıydı sahiden? Ben gözümle görmedim, Allah var. Ama elin adamı öyle dediydi. Başta bey hemen kovdu muydu? Şakası yok birader. Bir daha, bir de ya. Bizim başta gibi var mı? Bir bakışta her şeyi adamın gözlerinden okur. Fakat Bayram Efendi, şuraya geleli 2 ay olmak üzere. Hepiniz görüyorsunuz, evime bir şey götürdüm mü? Her akşam paydosunda durur, kapıcıyla konuşurum ki bir şey çıkarmadığımı görsün diye. Ne olmuş? Durumu anlattı. Fakat otacı Bayram, ateş olmayan yerde duman tütmez diye hastane kapıcısının yanına geldi. Haberin var mı dedi. Senin yeni ambarcının da ipliği pazara çıkmış. Kapıcının gözleri büyüdü. Ne gibi? Evine öteberi taşıyor diyesiymişler. Esah mı lan Bayram? Irzuman iki ama. Seni de şahit tutuyor. Her akşam paydosta durur, seninle konuşurmuş. Doğru mu? Kapıcı telaşlandı. Konuşur konuşmaz. Benden ne alıp vereceği varmış. Herkesin suç ortağı mıyım? Bana ne? Lakin dur hele Bayram. Bu var ya bu ambarcı. Dün akşam kapıdan koşarak çıktı. Yel gibi. Tamam, yel gibi. Baş tabip çağırır sorarsa derim. Babamın oğlu. Değer. Ah. Baş tabibin odacısı, ambar katibi Muharrem'i baş tabibin oda kapısı önünde tırnağını kemirirken buldu. Niye girmiyorsun? Demek çok öfkeli. Bıyık altından gülümseyen hoca çok dedi. Senden önceki de tıpkı senin gibi korktuydu. Maişinize şükretseniz de harama el atmasanız olmaz mı? Muammer baygınlık geçiriyordu. Yalan diye inledi. Vallahi yalan, billahi yalan. Kur'an çarpsın ki yalan. Dün kapıdan niye yıldırım gibi çıktın öyleyse? Ben mi? Kim söyledi? Kapıcı Hidayet. Başta bir sorarsa derim dedi. Hidayet namuslu adamdır. Hemşerim diye değil. Lakin Hidayet gibi harbici var mı? Baş tabibin odasına girdi. Ambarcı geldi dedi. Geldi ya tir tir titriyor. Bu da kendinden evvelki gibi. Hain hoyflu olur derler. Cenabı Allah ayıplarını yüzlerine vuruveriyor. Kurban oldu. Baş tabip gözlüğünü çıkarıp sordu. Ne demek istiyorsun? Hiç yani hem yapıyor hem de kapıcı Hidayet diyor ki baş tabip çağırırsa derim diyor. Dün akşam kapıdan yıldırım gibi çıkmış gitmiş. Ya evet Hidayet namuslu olandır. Hani hemşerim diye değil Hidayet gibi yok. Demek bu da öteki gibi. Kendin daha iyisini bilirsin beyim. Çağır onu bana. Muammer ölü gibi girdi. İçinde fırtınalı, sırılsıklam gecelerin ürpertisi, çocuğunun derinlere kaçmış kara gözleri. Baş tabibi masasına yaklaştı, durdu. Titreyen elleri, bacakları, seyiren kaşları, gözleri. Ne yapacağız sizin elinizden katip? Sizin bu hırsızlığınızla nasıl başa çıkacağız? Aldığınız maaşla niçin yetinmiyorsunuz? Aniden odun yemiş gibi oldu. Sonra kendisini topladı. Bir çırpıda bir sürü şey söyledi. Fakat baştabip senden önceki de tıpkı senin gibi konuşmuştu dedi. Masadan kalktı. İçeri giren başhemşireye emretti. İdare memuruna haber verin. Vazifesine el koysun. Baş üstüne efendim. Hadi bas bakalım. Fırtınalı, sırılsıklam geceler. Altları delik postalları, derinlere gömülü siyah gözler, karanlık sokaklar, uğultu vesaire çıktı. Ayrım sonu, sayfa 89.